Ayrım 12.
Hiva'nın eski çağlarda kervan yolları üzerindeki duraklar arasında özel bir yeri varmış. Önemli bir ticaret ve kültür merkeziyken, 8. yüzyılda Orta Asya'ya yönelen Arap istilasından payını almış, kültürlü insanları yok edilmiş, kitaplar yakılmış, bölgenin kültür yaşamı kesintiye uğramış. Bu ağır yıkıma rağmen halk yeniden ayağa kalkacak gücü bulmuş. Hiva'yı yeniden önemli bir kültürel ve ekonomik merkez haline getirmişler. 10. ve 11. yüzyıllarda bir Rönesans çağına tanık olunmuş. İbn Sina, Ahmet Beruni gibi büyük düşünür ve bilim adamlarının çağına. Zaman zaman çeşitli istilalarla yerle bir edilen bölgede denebilir ki yalnızca Hiva ayakta kalmış. Beruni döneminde Hiva'nın çölün kıyısında Amuderya nehrinin beslediği bir kanal üzerinde mükemmel mimari örneği güzel cami ile uçsuz bucaksız bir kent olduğu bilinmekteymiş. Eski bir efsaneye göre kentin geçmişi tarih öncesi dönemlere kadar Nuh peygamberin oğlu Sim'in burada bir kale kent inşa ettirdiği döneme kadar uzanırmış. Kaleyi inşa eden işçiler susayınca derin ve olağanüstü lezzetli suyu olan bir kuyudan su içerler ve heyva diyerek suyun güzelliğini ifade ederler. Kentin adının bu kelimeden kaynaklandığı varsayılıyor. Kentin en eski bölümünde ne zamandır orada olduğu bilinmeyen derin bir kuyu hala varlığını sürdürmektedir. Kale duvarları altındaki buluntular kentin yaşını 1000 yıl öncesine kadar taşımaktadır. Orta Çağ'da Moğol istilasından hemen önce bu bölgeye gelen bir gezgin, izlenimlerini bolluk, ihtişam, azamet ve nüfus yoğunluğu açısından yeryüzünde bu kentle kıyaslanacak başka bir kent olduğunu sanmıyorum diye yazmış. Cengiz Han'ın ordularının şiddetli saldırılarıyla ülke harap olurken Hiva cesaretin zapt edilmez kalesi olarak kalmış. Daha sonra kenti savunurken ölenlerin anısına bir anıt mezar inşa edilmiş. Tarihçilerin kaydettiğine göre 13. yüzyılda ne geçmişte ne de gelecekte eşine rastlanmayan bir kütüphane kurulmuş. Moğol istilasını izleyen dönemde şair filozof Pehlivan Mahmut'un ünü ülke sınırlarını aşmış. Bugünse Hiva, ulusal geleneğin özgür örnekleriyle donanmış bir mimari kompleks, bir müze kent olarak ilgi çekiyor. İç şehir, asırlar öncesine dayanan Özbek mimari geleneğini yansıtan anıtsal yapılarla olağanüstü zengin bir görünüme sahip. Bu nedenle müze statüsü verilerek hükümetçe korumaya alınmış. Biz oradayken restorasyon çalışmaları devam etmekteydi. Harabelerden çıkarılan pek çok buluntu günlük yaşama ve bu açık müzeye kazandırılmış. Yaşayan tarih Hiva'nın mimarisinden birkaç örnekle kısaca söz edeceğim. Cuma Mescidi 17. yüzyıl sonlarından kalma ilginç bir örnek. Burada korunan çok güzel ahşap sütunlar 10. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar tarihlenebilmektedir ki her sütundaki el işçiliği tarihten bir başka sayfayı aydınlatmaktadır. Pehlivan Mahmut Anıt Mezarı, Abdullah Han Sarayı, Medrese ve Kervan Sarayı, Taş Avlu Saray Kompleksi sonraki dönemlerden tipik mimari örneklerdir. Anıt mezarlar arasında Pehlivan Mahmut'unki özel bir yere sahip. Hiva'da dini alanda mimari eserler çeşitli büyüklük ve tarzda camilerden oluşmakta. İslam Hoca, kentin en uzun minaresidir. Uzunluğu 44.6 metre, taban çapı 9.5 metredir. Kalta Minor 1855, 26 metre yüksekliğindeyken bitirilmeden kalmıştır ve taban çapı 14.2 metredir. Yalnız Hiva'nın değil, tüm Orta Asya'nın en uzun minaresi olarak kabul edilmektedir. Kentte evler pişirilmiş toprakla kaplanmış ağaç iskelekten inşa edilmiştir. Bir ev, genellikle yaşam bölümleriyle çevrelenen bir avludan ve eyvanlardan oluşmaktadır. Eyvanlar, evlerin en sevilen bölümleridir. Ev halkının dinlenip hoşça vakit geçirdiği, olasılıkla da bu nedenle son derece zarif sütunlar, oymalı kapılar, sırlanmış seramik süslemeler, desenli tabanlarla görsel bir zenginlik sergilenmektedir. Diğer bölümler sadedir. Avlular, bölge mimarisinin tipik özelliğidir. Hiva pazarı, antik çağlardan bu yana kentin en canlı noktası olmayı sürdürmüş, özellikle pazar günleri kalabalık artıyor. Tıpkı eski çağlarda olduğu gibi Vaha'nın en uzaktaki yerleşimlerinden insanlar geliyor bu pazara. Rengarenk giysileriyle kadınlar, aksakallı ihtiyarlar, genç kızlar ve erkekler hepsi orada haftalık bir törenin katılımcıları gibi yerlerini alıyorlar. Neler yok ki pazarda? Halılar, el işi cam boncuklar, çeşitli formlarda takkeler, bakır işlemeler, seramikler, müzik enstrümanları. Tümü antik uygarlığın geleneklerinin izlerini taşımakta. Ünlü Arap gezgini İbni Batuta 1330'larda burada gördüklerini şöyle yazmış. Dünyada buradaki kadar konuksever, ilkeli, terbiyeli bir halkla karşılaşmadım. Atalarının ahlaki, kültürel değerlerinin izlerini bugün de gözlemleyebilirsiniz. 1991'de bağımsızlığına kavuşan Özbekistan'da geçmişin mirasına sahip çıkılmakta, tarihin unutulmuş izleri yeniden Özbek kültürüne kazandırılmaktadır. 2500 yaşındaki Hiva kenti gençleşmekte, yeni kentteki yapılarıyla çağa ayak uydurarak yaşama katılmaktadır. Yaşuli Hiva diyorlar Özbekler saygıyla. Evet, yaşlı, ulu Hiva, çölün ortasında ulu bir çınar gibi mağrur, ayakta durmayı sürdürüyor. Kim bilir, belki sonsuza dek yüksek minarelerinin üzerinde ışıldayan seramikleriyle çölde bir mücevher gibi parlayacaktır. Ganj, yaşam ve ölümün beraber aktığı nehir. Turan Cihan Derinöz. Turan Cihan Derinöz, 1951 yılında dünyaya geldi. Orta öğrenimini Vefa Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1968 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ne girdi. 1973 yılında buradan İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Halen 1977 yılında kurmuş olduğu kendi şirketi Bortaş İnşaat ve Ticaret AŞ'de çalışmaktadır. 1980 yılından itibaren yurt dışına seyahat etmeye başladı. Şimdiye kadar 50 değişik ülkeyi gezdi. Seyahat kitapları okumak, fotoğraf çekmek ve özel turlar düzenlemek en büyük hobileri arasında gelmektedir. Bu eser, Gezginler Kulübü Derneği'nin düzenlemiş olduğu Gezi Yazıları dalındaki yarışmada dereceye girmiştir. İki gündür yoldayız. Emirates ile başlayan İstanbul-Dubai-Yeni Delhi yolculuğumuz, Yeni Delhi'de Indian Airlines ile devam edecek, yıllardır merak ettiğimiz Ganj Nehri kıyısındaki Varanasi'de son bulacak. Ganj'ı göreceğiz. Gördüğünüz diğer büyük nehirlerin Nil, Amazon, Mississippi gibi hiçbirine benzemiyor. Çünkü hiçbiri bu kadar gizemli ve mistik değil. Himalayalardan çıkıp Bengal Körfezi'ne dökülen 3000 kilometre uzunluğundaki bu nehir, Hindu inançlarına göre her damlasında arınmanın ve kurtuluşun gücünü taşıyor. Nehrin her tarafında bu arınma gerçekleştirilebildiği halde en kutsal bölge Varanasi. Her inançlı Hindu, vücudunu ve ruhunu Ganj'la arındırmak ve mümkünse burada ölmek için Varanasi'yi ziyaret etmek ister. Yaşayan ve ölü insanlarca kirletilmiş bu sular, hala her yıl kıyılarına gelen milyonlarca insan için ruhu arındırmaya yetecek kadar temiz. Hindistan, Indus ve Ganj nehirleri arasında kurulmuş bir ülke. Kendi dilinde ismi Bharatpur. İpek yolunun yanı sıra baharat yolunun ne olduğunu şimdi anladım. Varanasi havaalanına normalden 4 saat geçindik. Çünkü Hindistan Hava Yolları'nda işi yavaşlatma grevi vardı. Bu grev uçaktaki servisten de belli oluyordu. Alacakaranlıkta gördüğümüz kadarıyla gizemli Varanasi'nin ışıkları kuzeyden güneye akan nehrin batı tarafındaydı. Yaklaşık 1 milyon insanın yaşadığı bu şehir Babil, Tebes ve Ninova ile çağdaştır. Bu şehrin en eski ismi Kashi, ilahi ışıkla yıkanmış iken daha sonraları Benares diye anılmış. Bu eski şehir düzensizce yerleştirilmiş yaklaşık 2000 tapınağa ev sahipliği yapıyor. Varanasi, Shiva'ya ithaf edilmiş bir tapınak şehir. Efsaneye göre Ganj, nehir tanrıçası Ganges tarafından sularına her dokunulduğunda yüce varlık insanın ruhunu kurtarması ve arıtması için yaratılmıştır. Bizi havaalanında 50 yaşlarında adı Sandip olan kısa boylu ve şişman bir rehber karşıladı. Bu adam mesleğini çok sevmesinden olsa gerek tüm gezi boyunca bize Hindu dininin tarihini ve ayrıntılarını anlattı. Hatta öğretti. Çünkü Varanasi'yi gezebilmek, daha doğrusu anlayabilmek için bu dini ve gereklerini biraz olsun bilmek gerekiyor. Çok tanrılı bir din olan Hinduizm, M.Ö. 1000 yıllarında İndus Nehri civarında ortaya çıkan bir din. Bu dinin temel inançlarına göre insanlar bir seri yeniden doğma yolu ile reenkarnasyon dünyaya birçok kez gelip giderler. Bu geliş gidişlerin sonunda yeniden doğma zincirinin kırılması ile özgürlük seviyesine ulaşılır. Her yeniden doğuşla bu ebedi sona biraz daha yaklaşılır. Burada belirleyici etken sebep-sonuç yasasını oluşturan karmadır. Yaşamınızdaki iyi davranışlarınız veya kötü davranışlarınıza göre oluşacak iyi veya kötü karma, bir sonraki yaşamınızda sizin daha aşağı ve daha yukarı bir beden almanıza neden olacaktır. Ancak daha yukarı bedenlere ulaşarak tekrar doğma zincirinden kurtulup özgür, moksa olabilirsiniz. Hindu dininde 3 esas uygulama vardır. İbadet, ölülerin yakılması ve kast sistemi. En büyük gücü sembolize eden, her şeye gücü yeten en yüce tanrı Brahma'dır. Brahma'nın 3 fiziksel ifadesi vardır. Yaratıcı Brahma, koruyucu Vishnu, yok edici ve yeniden yaratıcı Shiva. 1000'den fazla olan diğer tanrılar, ana tanrının çeşitli durumlarda yeniden biçimlenen farklı ifadeleridir. Şubat ayında başlayan sıcaklara ve Mayıs ayında başlayan muson yağmurlarına yakalanmak istemiyorsanız, Hindistan'ı en iyi gezecek aylar Kasım, Aralık, Ocak. Ocak ayının 20'si olmasına rağmen hava sıcak ve rutubetliydi. Havaalanında şehre giden yol ise karanlık, tozlu ve mistik bir atmosfer içindeydi. Ganj kıyısındaki Hindistan'ın en ünlü otel zinciri olan Varanasi Taj Oteli'ne vardığımızda saat 19 olmuştu. Hepimiz odalarımıza çıkıp dinlenmek istediğimiz halde rehberimiz Sandip bizi hararetli bir şekilde yöresel bir eğlenceye götürmek istedi. Yorgun olmamıza rağmen bu teklifi geri çeviremedik ve otelimize oldukça yakın bir mesafede bulunan 19. yüzyıl sonlarında İngilizler tarafından yapılmış her iki ülke mimarisinin karıştığı bir kasra gittik. Asıl amacın farklı olduğunu daha sonra fark ettik. Çünkü yöresel şov diye bahsedilen olay sadece dans eden bir rakkaseden ibaretti. Ayak bileğindeki deniz kabuklarından yapılmış halhalın ritmiyle inanılmaz güzellikte dans eden Hintli kız gerçekten görülmeye değerdi. 10 dakika süren gösteri biter bitmez ortaya birbirinden güzel ipek halılar açılmaya başlandı. Meğer işin esası halı satmakmış. Her biri bir sanat eseri olan bu halılar dünyaca ünlü Kaşmir halılarıydı. Bunları satanlar da Kaşmirli Müslümanlardı. Çok kibar ve de iyi esnaf olan bu insanlarla Müslüman olmamızdan dolayı dostluk kurmamıza rağmen bize halı satmalarına engel olamadık. Gerçi ülkemizde bu tür olayları biliyor olmamıza ve almamaya karar vermiş bulunmamıza karşın Kaşmirli dostlarımız bizim eve eli boş dönmemize izin vermediler. Neyse ki fazla kazıklanmadığımızı eve dönünce öğrendik. Saat 21 olmuştu ve daha yemek yememiştik. Oteldeki akşam yemeği çok değişikti. Hint ve Moğol mutfağının hemen her çeşidi vardı. Körili ve acılı yemeklerin yanı sıra baharatlı etleri ve pilavları dayanılmaz lezzetliydi. Bu ağır yemeğin arkasından hemen yatmamız gerekiyordu çünkü rehberimiz sabah 3'te uyandırma yazmıştı. Otelimiz 5 yıldızlı olmasına rağmen çok temiz olduğunu söyleyemem. Hindistan'a daha önce gelmiş arkadaşlar bu konuda bizi uyarmışlardı. Yanımızda çeşitli dezenfekte malzemeleri ve ayakkabılarımız için galoşlar getirmiştik. Gerektiği zaman bunları kullandık da. Gandhi, Hindistan'ı gezerken pisliğe fazla dikkat etmezseniz gerçek güzellikleri görebilirsiniz demiş. Gerçekten de Hindistan gezimizin ilerleyen günlerinde bu güzellikleri fark ettik. Örneğin hırsızlık, kavga ve cinayet hemen hemen hiç yoktu. Zaman zaman Avrupa'da bazı zengin ülkelerinde turistlerin ne kadar çok soyulduklarını düşünmeden edemedik. Sabah saat 3'te yorgun fakat heyecanlı olarak uyandık. Uyuyamamıştık çünkü yanımızdaki tapınaktan sürekli bir müzik sesi geliyordu. Önceleri eğlence müziği zannettiğimiz bu neşeli şarkıların dini şarkılar olduğunu sonradan öğrendik. İnanılmaz yüksek sesle sabaha kadar çalan bu müzik birden sustu. Çok kısa bir süre sonra bir ezan sesi duymaya başladık. Ezanın bitiminden hemen sonra o dini şarkılar aynı şiddetle yeniden başladı. Hindistan'da yaşam ve din hoşgörülü bir uyum içindeydi. Saat 4'te hepimiz otobüsteydik. Gece karanlığında 15 dakikalık bir yolculukla Ganj nehrinde bizi gezdirecek olan teknelerin beklediği yere geldik. Burası oldukça kalabalıktı. Birçok turist grubunun yanı sıra yüzlerce Hintli hacı olmak için gelmişti. Turistler büyüyecek bir kayık olan ve çift kürekle çekilen bu teknelere binip sahilden 20 metre açıkta bu olayları izleyecekti. Hacı olmak isteyenler çoğunlukla 40 yaş üzerindeydi. Erkekler ve kadınlar ayrı ayrı küçük gruplar halinde ayrılmışlardı. Erkeklerin bazıları saçlarını kazıtıyorlar, bazıları tek tek oturmuş rahiplerle görüşüyorlar, bazıları da yüzlerini güneşin doğacağı noktaya dönmüş, trans halinde dua ediyorlardı. Kadınlar ise ellerinde lotus çiçekleri ve ortasında mum bulunan küçücük kayıkları, mumları yakarak güneşe doğru nehrin akışına bırakıyorlardı. Gökyüzü kızarmaya ve ortalık aydınlanmaya başladı. İşte o an gözle görülür bir canlılık başladı. Kayıklarda sabah soğuğunda bekleyen bizler de heyecanlanarak yerlerimizden doğrulduk. Yarım saattir üzerimize sıçramasından çekindiğimiz, bizdeki Haliç acaba daha mı temiz diye düşündüğümüz bu nehre, yüzlerce kişi yarı bellerine kadar girmeye başladılar. Erkeklerin altlarında varla yok arası olan beyaz şortumsu şey ıslanınca yok gibi oldu. Kadınlar ise üstlerini soydular ve altlarındaki beyaz kumaş ıslanıp üstlerine yapıştı. Kimse kimseyle ilgilenmeden günahlarından arınmak için yıkanmaya başladı. Bazıları bu işi abarttı, sabunlanmaya, bazıları ise dişlerini fırçalamaya başladı. Ortalık iyice aydınlanmıştı. Nehrin kenarları iyice belirginleşti. Nehrin sadece bir tarafına yerleşilmişti. Tüm yapılar batı sahilindeydi. Burada zengin Hintlilerin kasırları vardı. Nehrin bu sahili kilometrelerce uzunluğunda merdiven şeklinde yapılmıştı. Merdiven şeklinde olmasının nedeni muson yağmurlarında suyun yükselmesiydi. Biz en kurak zamanda olduğumuzdan su sondan 8. basamaktaydı. Rehberimiz Haziran ayında suyun 5 metre yükseldiğini söyledi. Suyun üzerinde daha 40 basamak vardı. Kasırlarda kimse oturmuyordu fakat hepsinin balkon ve çatılarında onlarca maymun dolaşıyordu. Nehrin güneyine doğru indikçe kasırlar azaldı. Yerine tapınak türü, kara cepheli binalar çıkmaya başladı. Bu soğuk ve ürpertici binaların gerçekten öyle olduğunu yaklaşınca fark ettik. Bu binaların önünde ateşler yakılmıştı. Dikkatli bakıldığında ateşlerin içinde beyaz kumaşlara sarılı ölüler olduğunu anladık. Rehberimiz bize anlatmaya başladı. Hindu inancına göre ölülerin yakılması gerekiyordu. Bir ölünün yakılması için yaklaşık bir ton odun gerekiyormuş ve de başında bir adam 4 saat uğraşarak bu olayın gerçekleşmesini sağlıyormuş. Bu da ciddi bir parayı gerektiriyordu. Fakir kimseler bunu karşılayamadığı için devlet fuel oil ile yanan büyük fırınlar yaptırmış. Bu fırınlarda ücretsiz olarak fakir ölülerin yakılmasını sağlıyormuş. Ateşlerin önünden geçerken etrafında ağlayan ölü yakınlarını ve yakılan tütsüleri gördük. Arkadaki binalara dikkat edildiğinde ise İçeride yatan insanlar olduğunu ve bunların çok hasta olduklarını ve ölümü beklediklerini öğrendik. Nehrin kenarında yakılan bu ölüler, işlemi bitince odun külleriyle birlikte nehre süpürülüyordu. Çünkü Ganj, küllerdeki günahları temizliyordu. Setin önünde ise suyun içindeki birkaç çocuk bu küller arasında ölüye ait altın dişler arıyorlardı. Buradan 100 metre ileride ise insanlar günahlarından arınmak ve hacı olmak için aynı suyun içinde yıkanmaya devam ediyorlardı. Yaşam ve ölüm iç içeydi. Yaklaşık 2 saattir teknedeydik. Gördüklerimizden mi, sabah soğuğundan mı, açlıktan mı bilemiyorum, çok yorulmuştuk. Sahile çıktık, burası bindiğimiz yer değildi. Onun için otobüse kadar yürümemiz gerekiyordu. Sokaklar inanılmayacak kadar pisti. Yanımızdaki galoşları ayaklarımıza geçirdik ve hiçbir yere değmeden gitmeye çalışıyorduk. Birdenbire bir dilenci grubu önümüze geçti. Bu gruptaki tüm dilenciler cüzdanlıydı. Kiminin eli, kiminin kolu, kiminin ise yüzünün bir kısmı yoktu. Ne yapacağımızı şaşırdık, üzerimizdeki paraları döke saça otobüse zor bindik. Bu uzun ve çok değişik sabah gruptaki herkesi farklı etkiledi. Bazıları buralara niye geldik diye söylenirken, bazıları da böyle bir deneyim yaşamaktan çok mutluydular. Otele dönüldüğünde herkes aç olmasına rağmen bazı arkadaşlarımız kahvaltı etmek istemediler. Öğlene kadar dinlendikten sonra tekrar şehri gezmeye başladık. Şehrin yeni kurulan bölümü gayet güzel ve de temizdi. Varanasi'de Hindistan'ın en büyük üniversitesinden biri bulunuyordu. Bu üniversitenin tarihi binaları ve kampüsünü gezdik. Burası din, tarih ve sıkı durun bilgisayar mühendisliği bölümlerinde ülkelerinde bir numaraymış. Dünyadaki bilgisayar programlarının %25'i Hindistan'da yapılmaktadır. Üniversitenin bahçesinde büyük bir arkeoloji müzesi vardı. Bu müzeyi gezdiğimizde Hindistan'daki 2500 yıllık büyük medeniyet karşısında çok etkilendik. Akşamüstü tekrar havaalanı yolundaydık. Yol Ganj Nehri'nin yanından geçiyordu ve güneş batmak üzereydi. Nehirde kimseler yoktu. Sanki Ganj yarın sabahki kutsal törene hazırlanıyordu. Her sabah olduğu gibi yine yüce varlık insanın yaşayan ya da ölmüş vücuduna ait ruhunu yıkayacak, onu günahlarından arındıracak, tekrar dünyaya geldiğinde daha yukarı bir bedene sahip olmasını sağlayacaktı. Hiç olmazsa ellerimizi yıkasa mıydık diye düşünmeden edemedim. Uçağımız 5 saat rötarla bizi Jaipur'a götürmek için havalandı. Varanasi, Benares, Kaşi, Ganj, Shiva, Vishnu, Brahma aşağıda mı kaldılar yoksa yukarıdan bize mi bakıyorlardı? Memleketimden insan manzaraları. Antalya, Serik. Enfel Doğan. Enfel Doğan 1977 yılında Antalya'nın Serik ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydoldu. 1998 yılında buradan mezun oldu ve Eyüp Halit Derviş İbrahim İÖO'da Türkçe öğretmenliği görevine atandı. 1 Ocak 2000 tarihinde mezun olduğu fakültede Türk Dili Asistanı olarak çalışmaya başladı. Halen yüksek lisans tezini hazırlamakta.